Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Eylül 2023 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler Aziz Mahmud Hüdayi Rahmetullahi Aleyh 24 başlıklı yazıyı sunacağız. Hüdayi Hazretleri buyurur. Nutfeyi nacizi insan eyledin. Hamdü minnet sana ey Rabbi Kerim. Ehli İslam, ehli iman eyledin. Hamdü minnet sana ey Rabbi Kerim. Cenab-ı Hak ayeti kerimelerde, yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan, aşılanmış yumurtadan yarattı. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Atılan yok kadar bir sudan yaratıldı, buyuruyor. Böylece insanın kendi yaratılışı üzerinde tefekkür etmesini istiyor. Yine insanın mazisini, yani adeta yok hükmündeki bir damla sudan yaratıldığını düşünmesini istiyor ki, insan bir abd-i aciz olduğunu unutmasın. Eskiden dergah duvarlarını süsleyen hüsn-i hat levhalarından birinde hiç yazardı. Bu ifadenin en mühim telkinlerinden biri de ilahi sırlardan nasip almak isteyen kulun evvela Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azameti karşısında kendi hiçliğini idrak etmesi gerektiğiydi. Hakikaten insan yoktan var edildiğini, bir hiç sermaye ile dünyaya geldiğini unutmayacak ki gurur ve kibre kapılmasın. Hiçbir zaman varlık ve benlik vehmine düşmesin. Daima ya Rabbi, senin lütfun, senin ihsanın, senin ikramın, sana şükürler olsun deyip kulluk edebiyle yaşasın. Rabbimiz ayeti kerimede soruyor. İnsan henüz anılan bir şey değilken, yaratılmamışken, üzerinden uzunca bir zaman geçmedi mi? Hakikaten bir zamanlar cismimiz olmadığı gibi, insan diye anılan bir varlığın ismi dahi mevcut değildi. Bir düşünecek olursak bizler meccanen, yani bir bedel ödemediğimiz halde sırf ilahi bir lütufla yokluktan varlığa çıkarıldık. Kainattaki sayısız varlık yekûnu içinde, mesela taş, toprak, ot, yaprak değil de mahlukatın en şereflisi olan ve ahsen-i takvim üzere en güzel kıvamda yaratılan bir insan olarak dünyaya gönderildik. İnsanlar içinde ehli iman, ehli iman içinde de 124 bin küsur peygamberin imamı, Allah'ın Habibi, ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olmakla şereflendik. Hakikaten bugün yeryüzünde 8 milyar insan var ve bunun aşağı yukarı 2 milyarı Müslüman. Bizler de insanlığın ancak belli bir kısmına nasip olan yegane hak din İslam'la müşerref olmuş durumdayız. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın ne muazzam, ne muhteşem, ne müstesna lütuf ve ihsanlarıdır. Bize bir bardak su ikram edene bile teşekkürü borç biliriz. Hal böyleyken bizleri yoktan var eden, gönderdiği kitap ve peygamberlerle varlığından haberdar eden, gönüllerimize hidayet nurunu bahşeden, layık olmadığımız halde sayısız nimetleriyle perverde kılan Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretmeliyiz? Cenab-ı Hakk'a hamd, şükür ve minnet vazifemizi ifa edebilmek için bir ömür başımızı şükür secdesinden kaldırmasak, acaba bu borcumuzun ne kadarını ödeyebilmiş oluruz? Bunun için mümin, elde edemediği nimetler sebebiyle üzülüp sızlanmak yerine daima elindeki nimetlerin kadru kıymetini bilip Cenab-ı Hakk'a şükredecek. Düşünmek icap eder ki, trilyonları olan bir insan yolda 10 lira düşürüp kaybetse bunun için üzülür mü? Bir mümin de nail olduğu sayısız nimete mukabil, hayatında karşılaştığı ufak tefek mahrumiyet ve kayıplar sebebiyle mahzun olmayacak. Daima bardağın dolu tarafını görüp Cenab-ı Hakk'a hamd, şükür ve rıza halini muhafaza edecek, şikayeti unutacak. Cenab-ı Hak gerçek şükür ehlinden olabilmenin zorluğuna işaretle, "Kullarımdan şükredenler pek azdır." buyuruyor. Mümin de bu az ve mümtaz kullardan olmaya gayret edecek. Hüdayi Hazretleri buyurur, "Şeklin insan eyledi, ehli iman eyledi, bunca ihsan eyledi, ihsanı bilmek gerek." Şu kıssa ne kadar manidardır. Bayezid-i Bistami Hazretleri bir gün müritleriyle daracık bir yoldan giderken karşılarına bir köpek çıkmıştı. O Arifler Sultanı geri çekildi ve köpeğe yol verdi. Müritlerinden biri içinden, "Allah Teala insanı mükerrem yani üstün ve hürmete layık kılmışken Bayezid rahmetullahi aleyh müritlerini geri çekip köpeğe yol verdi. Bu ne acayip bir hal," dedi. Hazret adeta müridinin kalbinden geçenlere vakıf olmuşçasına şu izahta bulundu. "Gönlümde öyle bir zuhurat oldu ki, sanki o köpek hal lisanıyla bana, benim kusurum neydi ki ezelde köpeklik postunu sırtıma geçirdiler? Sen ne yaptın ki sana bu şerefli hilati giydirdiler?" dedi. İşte bu düşünce gönlüme yol bulunca, ben de geri çekilip yolu ona verdim. Dolayısıyla Allah'ın herhangi bir mahlukunu gördüğümüz zaman ben onun yerinde olabilirdim, o da benim yerimde olabilirdi diye düşünmeli, insan olarak yaratılmamızdan dolayı hamd ve şükrümüzü artırmalıyız. Fakat her nimetin şükrü kendi cinsinden olur. Şükür sadece dille, "Ya Rabbi, sana şükürler olsun" deyip geçivermekten ibaret değildir. Hak dostlarının tarifiyle şükür, bütün nimetlerin Allah'tan olduğunu bilip, onu hamdle tesbih etmek, minnet ve şükran duygularıyla zikretmektir. Yine şükür, lütfettiği nimetleri günah ve isyana sermaye etmemek, bilakis o nimetleri Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekilde kullanmaktır. Yani hem dilimiz şükredecek hem de Rabbimize itaat ederek fiili şükrümüzü ispat edeceğiz. Mesela vücudumuzdaki her bir uzuv için ayrı bir şükür gerekiyor. Bişri Hafî Hazretleri bu şükrün nasıl ifa edileceğini ne güzel izah buyuruyor. Azaları içinde yalnız diliyle şükreden kimsenin şükrü az olur. Çünkü gözün şükrü, bir hayır gördüğü zaman ondan hikmet devşirmek ve tefekkürü artırmaktır. Şer gördüğü zaman da ondan ateşten kaçar gibi kaçmaktır. Kulağın şükrü, bir hayır işittiği zaman onu ezberlemek, şer işitirse onu unutmaktır. Ellerin şükrü, onlarla hakkı olandan başkasını tutmamaktır. Midenin şükrü, helalle gıdalanmaktır. Ayakların şükrü de hayır hasenattan başka bir yöne gitmemektir. Kim böyle yaparsa hakikaten şükredenlerden olur. Demek ki uzuvlarımızın, kabiliyetlerimizin ve her türlü imkanımızın şükrünü ifa etmiş olmak için onları Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı şekilde kullanmalıyız. Mesela İslam ve iman nimetinin şükrü nasıl olacak? İslam ve imanı aşkla yaşayıp halimiz ve kalimizle tebliğ ve temsil ederek. Nitekim ashab-ı kiram bu nimetin şükür borcunu ödeyebilmek için yılmadan, usanmadan dünyanın dört bir yanına sefer etti, kısa zamanda hidayet nurunu kıtalara taşıdı. Allah Teala'nın imandan sonra insanoğluna belki de en büyük hediyesi akıl nimetidir. Peki bu nimetin şükrü nasıl olacak? Bütün nimetler gibi akıl da iki uçlu bıçak gibidir. Hayra da kullanılabilir, şerre de. Aklımızı Kur'an ve sünnetin rehberliği altında kullanacağız ki hem onun dünyada faydasını görelim, hem o nimeti bizlere lütfeden Rabbimize şükrümüzü ifa edebilelim, hem de ahirette bunun huzur ve saadetine erelim. Kalbimizin şükrü nasıl olacak? Verdiği nimetleri daima tefekkür etmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ı unutmayacağız. Kainat kitabındaki her şeyi, Halık'ını hatırlatan bir kevni ayet olarak gönül gözüyle okuyacağız. Cenab-ı Hak'la kalbi beraberlik ikliminde, yani daimi zikir halinde yaşamaya gayret edeceğiz. Malımızın şükrü nasıl olacak? Mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu unutmayacağız. Malımızı Allah'ın haram kıldığı faiz, kara borsacılık, gabni fahiş, kul hakkına girmek gibi yanlış bir yolla elde etmekten ve lüks, gösteriş, marka düşkünlüğü, israf, cimrilik gibi yanlış bir şekilde harcamaktan sakınacağız. Daima helalden kazanıp helale sarf edeceğiz. Kendimize harcarken de kifayet miktarıyla yetinip ihtiyaç fazlasını infak etmeye gayret göstereceğiz. Beden gücünün, sıhhat ve afiyetin şükrü nasıl olacak? Allah'ın verdiği güç ve kuvveti yine O'nun razı olduğu yolda kullanacağız. Gücümüz nispetinde Allah için her türlü hizmet ve gayretin içinde olmaya çalışacağız. Gözümüzün şükrü nasıl olacak? Ver gözünü al dünyayı deseler kim verir? İşte böylesine paha biçilmez bir nimetin fiili şükrünü ifa edebilmek için onu haramlardan, yani nefsani ekranlardan ve şeytani vitrinler seyretmekten, velhasıl manevi görüntü kirliliğinden koruyacağız. Gözlerimizin istikametini daima ruhani vitrinlere çevireceğiz. Kulağımızın şükrü nasıl olacak? Gıybet, dedikodu, nemime, mala yani gibi sözleri dinlemeyeceğiz. Kulağımızı Kur'an-ı Kerim tilaveti, manevi sohbetler, güzel sözler, ezanlar, naatler ve ilahiler gibi ruhani sadalara tevcih edeceğiz. Dilimizin şükrü nasıl olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi ya hayır söyleyecek yahut susacağız. Sustuğumuzda da tefekkürümüzü artıracağız. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sükutu tefekkür idi. Semaya bakar, tefekkür eder, yere bakar, tefekkür ederdi. Rabbimiz de oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir buyurarak bu kainat kitabında bizler için sergilediği sayısız ikram ve ihsan tecellilerinin tefekküründe derinleşmemizi istiyor. Diğer bir ayeti kerimede de şöyle buyruluyor. Elbette bunda tefekkür eden bir toplum için ibretler vardır. Düşünmeliyiz ki, yeryüzünden çıkan çeşit çeşit madenler, yerle gök arasında sürekli hassas filtrelerden geçirilerek kullanıma hazır hale getirilen sular, toprak terkibinden çıkarılan türlü türlü nebatat kimin için? Büyük başıyla, küçük başıyla, arısıyla, kuşuyla, kelebeğiyle hayvanat kime hizmet ediyor? Güneş, ay ve yıldızlar kimin için semada durmadan dönüyor? Nefes aldığımız havanın %21 oksijen, %77 azot oranı kimin için ayarlanıp hassas bir dengede tutuluyor? Biliyoruz ki arı bal ikram etmek için yaşıyor. Koyun bütün ömrünü et, süt, yün ve yavru vermek uğrunda tüketiyor. Kedi köpek yine insana amade. Cenab-ı Hakk'ın celal sıfatlarının bir tecellisi olan yılan, çıyan, akrep gibi insana soğuk ve ürkütücü gelen mahlukat dahi ilahi azabı hatırlatmaları ve tabiattaki pek çok vazifeleri sebebiyle yine insan için lütfedilen nimetler cümlesindendir. Bu listeyi sonsuza kadar uzatmak mümkün. Taş, toprak, ağaç, bulut, dağ, ova, velhasıl her şey insan için hazırlanmıştır. Nitekim ayet-i kerimede buyruluyor. O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Hüdayi Hazretleri buyurur. Hakk'a kul olmak istersen edep gözle, edep gözle. Muradın bulmak istersen edep gözle, edep gözle. Cenab-ı Hakk'ın farkında olduğumuz ve olmadığımız sayısız nimetine minnettar ve müteşekkir olmak yerine gaflet ve isyanla nankörlük etmek esasında en büyük edep mahrumluğudur. Nitekim gafil insanların bu hali ayet-i kerimede şöyle tasvir ediliyor. O insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki insan Rabbine apaçık bir hasım oluvermiş. Kulun evvelinin necis bir nutfe, sonunun da toprağa gömülecek bir cife olduğunu unutarak, gurur ve kibir şaşkınlığına duçar olması kadar büyük bir hamakat düşünülemez. Fakat dünya hayatı kimin Rabbine şükredip itaat edeceğinin, kimin de şikayet, isyan ve nankörlükte bulunacağının test edildiği bir imtihan sahasıdır. Bunun için de Rabbimiz ayeti kerimelerde, "Şüphesiz biz ona, insana doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Eğer şükrederseniz elbette size olan nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir," buyuruyor. Dolayısıyla aklı başında hiçbir insan kendisine bu kadar nimet bahşeden Rabbine karşı nankör olamaz. Zira bunun hem nimetlerden mahrumiyete hem de elin bir azaba sebebiyet vereceğini bilir. Bu hususta Feridüddin Attar rahmetullahi aleyh çok ibretli bir kıssa nakleder. Bir padişahın çok sevdiği bir av köpeği varmış. Avcılıkta pek mahirmiş. Padişah her ava çıkışında mutlaka onu da yanına alır, ona çok değer verirmiş. Öyle ki tasmasını mücevherlerle süsletmiş, ayaklarına altın ve gümüşten halkalar taktırmış, sırtına da sırmalı atlas bir çul giydirmiş. Bir gün padişah yine onu yanına almış ve saray erkanıyla ava çıkmış. Tasmanın ipek ipi elinde, at üzerinde vakur bir şekilde ilerliyormuş. Sultan gayet neşeliymiş. Derken gördüğü bir manzara sultanın bütün neşesini kaçırmış. Bakmış ki o çok sevdiği köpeği, padişahın değerli köpeği olduğunu unutarak değersiz bir kemik parçasıyla oyalanıyor. Padişah mahzun olarak elindeki ipi çekmiş. Fakat köpek direnmiş ve o pis kemik parçasını kemirmeye devam etmiş. Bu hal karşısında padişah hayret ve hiddet hisleri arasında haykırmış. "Bunca ihsan ve ikramlarıma mazhar olmuşken, huzurumda beni unutup kokuşmuş bir kemik parçasıyla meşgul olmak ha? Nasıl olur bu?" Padişah son derece üzülmüş. Köpeğinin bu nankörlük, vefasızlık ve duygusuzluğu ona çok dokunmuş. Bir köpek bile olsa yaptığını mazur görüp affetmek içimden gelmemiş. Gazapla, "Yol verin şu edepsize," diyivermiş. Gafil köpek bu hiddetin manasını kavradığında iş işten geçmiş. Artık yapacak bir şey kalmamış. Padişahın etrafındakiler, "Aman sultanım, üzerinde mücevher, altın, gümüş ne varsa alalım da öyle bırakalım," dediklerinde, "Hayır, bırakınız öyle gitsin," demiş. Ardından da ilave etmiş, "Bırakınız öyle gitsin de ıssız ve kızgın çöllerde garip, aç ve susuz kaldığında onlara bakarak kaybettiği ikram ve lütufların acısını yaşasın." Kıssadan alacağımız en büyük hisse şudur ki Cenab-ı Hakk'ın en çok gazabını çeken husus, yüce zatına kulluk için yarattığı insanın kulları için yarattığı fani varlıklara gönlünü kaptırarak Rabbinden yüz çevirmesidir. Rızka takılıp Rezzak'ı unutmasıdır. Sebeplere takılıp müsebbibül esbabı görmezden gelmesidir. Velhasıl insanın yaratıcısını, Mevlasını, gerçek sahibini ve Rezzakını unutup başka kapılardan medet umması büyük bir vefasızlık ve edepsizliktir. Cenab-ı Hak sayısız nimetlerine mukabil kulunun böyle bir nadanlık ve duygusuzluğa duçar olmasını istemiyor. Bu hususta sert bir üslupla ikazda bulunuyor. "Ey insan! Seni şekilsizlikten en güzel bir şekilde birleştiren, düzgün ve dengeli kılan, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?" Böyle bir gaflete duçar olmamak için hak dostları kendilerini daima ilahi müşahede altında görürler. Bunun için bilhassa şu ayeti kerimelerin tefekküründe derinleşirler. "Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Biz ona, insana, şah damarından daha yakınız. Kullarım sana beni sorduğunda, söyle onlara, ben çok yakınım. Şunu iyi bilin ki Allah, insanla kalbi arasına girer." Hakikaten insanın içinden geçen duygu ve düşünceler, kendisi dışındaki bütün varlıklar için sırdır. Yalnızca Cenab-ı Hakk'ın malumudur. Dolayısıyla zahir ve batın hiçbir hal ve davranışımız Cenab-ı Hakk'a gizli kalamaz. Bunun için kendisine karşı edebe en çok riayet etmemiz gereken Cenab-ı Hak'tır. Nitekim Rabbimiz zamandan ve mekandan münezzeh olmakla birlikte sonsuz ilim ve kudretiyle her zaman ve mekanda kullarıyla beraber olduğunu bildiriyor. ayet-i kerimede buyuruyor. Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka o onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir. Sizden sözü gizleyenle onu açığa vuran, geceleyin gizleyenle gündüzün yürüyen onun ilminde eşittir. Dolayısıyla ilahi kameraların her an kendisini kaydetmekte olduğu şuuruna sahip bir mümin Allah'a isyan edemez. Daimi bir kulluk edebi içinde yaşar. Gözler önünde yapmayacağı hata ve kusurlardan, nefsiyle baş başa kaldığı tenha yerlerde de kaçınır. Nitekim böyle salih kullar hakkında da ayet-i kerimede o takva sahipleri ki onlar görmedikleri halde Rablerinden haşyet duyarlar, içten içe korkarlar buyuruluyor. Velhasıl üzerimizdeki en büyük hak Halikimiz, Razıkımız ve Mevlamız olan kendisinden gelip yine kendisine döneceğimiz Allah Teala'nın hakkıdır. Dolayısıyla en büyük edep de Allah'a karşı gösterilmelidir. Allah'a edepten sonra gelen en büyük edep ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e edeptir. Zira bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Hayatım sizin için hayırlıdır. Bazı hadiseler yaşarsınız. Bunun üzerine size ilahi vahiy ve hükümler indirilir. Vefatım da sizin için hayırlıdır. Amelleriniz bana arz edilir. Güzel bir amel gördüğümde Allah'a hamd ederim. Kötü bir şey gördüğümde de sizin için Allah'a istiğfar ederim. Yine Efendimiz veda hutbesinde sakın günah işleyerek yüzümü kara çıkarmayın buyuruyor. Demek ki ümmeti Muhammed olarak yaptığımız ameller Peygamber Efendimiz'e de arz ediliyor. Dolayısıyla Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi'nin felekte hasılı insansan bir canı incitme, günahkar olma, fahri alemi zihşanı incitme mısralarında ifade buyurduğu gibi, bizler de ümmetine son derece müşfik ve merhametli olan Peygamber Efendimizin gül yüzünü soldurup onu mahzun edecek yanlış davranışlardan titizlikle sakınmalıyız. Her zaman şu duygu ve düşüncede olmalıyız. Şimdi Resulullah Efendimiz benim yanımda olsaydı ve ibadet hayatıma, ahlakıma, evime, işime, evlat yetiştirme tarzıma baksaydı, halime tebessüm eder miydi? Yoksa onun aziz ve latif kalbini mahzun mu ederdim? İşte bu haleti ruhiyeyle Efendimizin bizlerde görmekten hoşlanmayacağı şeylerden uzak durup hoşnut olacağı hal ve davranışlarda bulunmak ona karşı göstereceğimiz en güzel edeptir. Cenab-ı Hak cümlemizi bu dünya hayatında yanlışlardan sakınarak yarın mahşer gününde mahcup olmaktan kurtulan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Altın Oluk Dergisi'nin Eylül 2023 sayısında yer alan Hak Dostlarından Hikmetler Aziz Mahmud Hüdayi Rahmetullahi Aleyh 24 başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.